Ayrım 23.
Sayfa 251. Nana'ya hanımefendi diyerek onu yeniden gördüğüne çok sevindiğini söyledi. O zaman Nana olayları hızlandırmak için daha senli benli bir tavır takındı. Kibarlık numarası yapmaya kalkışma. Beni görmek istemedin mi? Böyle iki biblo köpek gibi birbirimize bakacak değiliz ya. İkimiz de haksızız ama ben seni bağışlıyorum. Sonra artık bir daha bundan söz etmemeye karar verdiler. Mufa başıyla bunu onaylıyordu. Sakinleşmekteydi ama dudaklarının ucuna gelen bir yığın söz arasından hangisini söyleyeceğini bilemiyordu. Onun bu soğuk tavrına çok şaşıran Nana büyük oyununu oynamaya karar verdi. Hafifçe gülümseyerek, "Hadi canım, sen pek akıllısındır," dedi. "Şimdi barıştığımıza göre el sıkışalım ve iyi birer dost olarak kalalım." Kont birden telaşlanarak, "Nasıl, iyi birer dost olarak mı?" diye sordu. "Evet, bu belki aptalca ama senin buna değer vermeni istiyorum. Şu anda anlaştık artık. En azından bundan sonra karşılaşırsak aptal aptal durmayız." Kont onun sözünü kesmek için bir hareket yaptı. "Bırak da sözümü bitireyim. Anlıyor musun? Hiçbir erkek edepsizlikle suçlayamaz beni. Neyse, bu işe seninle başlamak canımı sıkıyordu. Herkesin kendine göre bir onuru vardır dostum." Kont öfkeyle bağırarak, "Ama öyle değil," dedi. "Otur da beni dinle." Sonra Nana'nın çekip gitmesinden korkuyormuş gibi onu odadaki tek iskemleye doğru gitti. Kendisi gittikçe artan bir heyecanla yürüyordu. Kapalı ve güneşle dolu küçük odada hoş bir ılıklık, nemli bir sessizlik vardı. Dışarının hiçbir gürültüsü sessizliği bozmuyordu. Sessizlik anlarında yalnız kanaryanın uzaktan gelen titrek flüt sesini andıran ötüşü işitiliyordu. Mufa Nana'nın karşısına dikilerek, "Dinle," dedi. "Seni yine almaya geldim. Evet, her şeye yeniden başlamak istiyorum. Bunu biliyorsun da neden benimle böyle konuşuyorsun? Yanıt ver, razı mısın?" Nana başını eğmişti. Altındaki hasırın kanlanmış gibi duran kırmızı lekesini tırnağıyla kazıyordu. Kontu kaygılı gördüğünde acele etmiyordu. Sonunda ciddileşmiş yüzünü kaldırdı, gözlerine hüzünlü bir anlam vererek, "Bu olanaksız yavrum," dedi. "Seninle hiçbir zaman birlikte yaşayamam." Kontun yüzü anlatılması olanaksız bir acıyla kasılmıştı. "Neden?" diye kekeledi. "Neden mi? Öyle işte. Olanaksız. Hepsi bu kadar. İstemiyorum." Kont ateşli bir tavırla birkaç saniye ona baktı. Sonra ayaklarında derman kalmamışçasına döşemeye yığılıverdi. Nana canı sıkılmış bir tavırla, "Ah, çocukluk etme," demekle yetindi. Kont çoktan çocuklaşmıştı. Nana'nın ayaklarının dibine yığılmış, onu belinden sıkmış, sımsıkı tutuyordu. Dizlerini arasına soktuğu yüzünü etine gömüyor gibiydi. Nana'nın varlığını bu şekilde duyumsayınca onun giysisinin ince kumaşı altında kadife gibi yumuşak teniyle yeniden karşısında bulunca çırpıntıyla sarsıldı. Ateş nöbetine tutulmuş gibi titriyor, çırpınıyor, yüzünü Nana'nın bacaklarına acıtırcasına dayıyor, onun içine girmek istiyordu sanki. Eski iskemle çatırdamaktaydı. Basık tavanın altında eski parfüm kokularıyla eskimiş havada istek hıçkırıklarıyla tıkanıyordu. Nana onun hareketlerine sesini çıkarmayarak, "Peki ya sonra?" diyordu. "Bunun sana hiç yararı olmaz. Olanaksız dedim ya. Tanrım ne kadar toysun." Kont yatıştı ama hala yerdeydi ve Nana'yı bırakmıyordu. Bu arada da kesik kesik yalvarmaktaydı. "Dinle bak, sana neler vereceğim. Monceau Parkı yakınlarında bir otel gördüm. Tüm isteklerini gerçekleştireceğim senin. Yalnız benim olman için tüm servetimi vereceğim. Yalnız tek koşulum var. Sadece benim olacaksın. Anlıyor musun? Yalnız benim olmaya razı olursan seni kadınların en güzeli, en zengini yapacağım. Arabaların, elmasların, tuvaletlerin olacak." Nana onun her sunusuna büyüklük taslayarak hayır dercesine başını sallayarak karşılık veriyordu. Kont hala konuşup parayı kendisinin adına yatıracağını, ayaklarının altına serileceğini söylerken Nana sabrı tükenmiş bir tavırla, "Bak hele, beni mıncıklamayı keser misin?" dedi. "İyi bir kızım ben. Durumunu görünce bir an sesimi çıkarmadım ama artık yeter. Bırak da kalkayım, beni sıkıyorsun." Kendini kurtarıp da ayağa kalkınca, "Hayır, hayır, hayır," dedi. "İstemiyorum." Bunun üzerine Kont kendini güçlükle topladı. Bitkin bir halde iskemleye yığılarak dirseğini iskemlenin arkalığına dayadı. Yüzünü avuçlarının arasına aldı. Şimdi Nana'da dolaşıyordu. Bir an lekeli duvar kağıdına, pis tuvalet masasına, güneşin solgun ışıkları içinde yüzen bu pis odaya baktı. Sonra Kont'un önünde durarak sakin, tok sözlü bir tavırla konuştu. "Ne garip. Zengin erkekler paralarıyla her şeye sahip olacaklarını düşünürler. Peki ama ya ben istemiyorsam? Armağanların vız gelir bana. Paris'i versen bile hayır. Yine hayır. Görüyorsun ya, burası hiç temiz değil. Ama burada seninle yaşamak hoşuma giderse odayı pek sevimli bulurum. Ama gönlüm çekmezse senin saraylarında sıkıntıdan patlarım yine de. Paraya hiç aldırmam ben. Anlarsın ya, para vız gelir. İçine tükürürüm onun." Tiksinmiş gibi takınıyordu. Sonra işi duygusallığa vurarak hüzünlü bir tavırla ekledi. Paradan daha değerli bir şey biliyorum ben. İstediğimi bir verseler bana. Kont başını yavaşça kaldırdı. Gözlerinde bir umut ışıltısı belirmişti. Nana konuşmasını sürdürdü. Merak etme, bunu sen veremezsin bana. Senin elinde değil. Bu yüzden sana bundan söz etmiyorum. Konuşuyoruz değil mi? Şu oyundaki namuslu kadın rolünü almak istiyordum. Kont şaşırarak hangi namuslu kadın diye mırıldandı. Şu Düşes Helen canım, Geralt'in rolünü yapacağımı sanıyorlarsa aldanırlar. Küçücük bir rol, koca sahnede önemsiz bir şey. Ama sorun bu değil. Koket rolünden bıktım artık. Hep koket rolü yaptırıyorlar bana. İçim dışım koket oldu. Ağrıma gidiyor bu. Anlıyorum nedenini, çok iyi anlıyorum. Beni terbiyesiz sanıyorlar sanki. Ama aldanıyorlar canım. Kibar olmak istedim mi alası olurum ben. Biraz baksana. Pencerenin önüne kadar geriledi. Sonra göğsünü ileri çıkartarak, ölçülü adımlarla yürüyerek, ayaklarını kirletmekten çekinen besili tavuk tavırlarıyla geri geldi. Kont hala yaşlı olan gözleriyle onu izliyordu. Acısının içinde beliriveren bu gülünç sahne yüzünden aptallaşmıştı. Nana tüm becerisini göstermek için bir süre dolaştı. Hafifçe gülümsüyor, gözlerini kırpıştırıyor, eteklerini savuruyordu. Sonra kontun önüne gelip dikildi. Oldu sanırım değil mi? Kontun bakışları hala bulanıktı. Boğuk bir sesle, hem de çok iyi oldu diye kekeledi. Namuslu kadının ta kendisiyim ben diyorum sana. Evimde denedim. Hiçbir kadında bendeki gibi erkeklere aldırmayan bir düşes havası yok. Yüzüne bakarak önünden geçtiğim zaman fark ettin mi? Böyle tavırlar insanın damarlarındadır. Hem ben namuslu kadını oynamak istiyorum. Bunun düşünü kuruyorum. Mutsuz oluyorum bu yüzden. Anlıyor musun? Bana bu rol gerek. Ciddileşmiş, sesi sertleşmişti. Çok heyecanlıydı. Bu aptalca isteği yüzünden acı çekiyordu gerçekten. Hala onun red yanıtının etkisiyle sarsılmış olan Mufa neler olduğunu anlamadan bekliyordu. Bir sessizlik oldu. Boş evin sessizliğini bir sineğin uçuşu bile bozmuyordu. Nana açık sözlülükle anlamıyorsun dedi. Bu rolü bana sen verdireceksin. Kont şaşkın şaşkın durdu. Sonra umutsuzca bir hareket yaparak bu olanaksız dedi. Bunun bana bağlı olmadığını kendin söylüyordun ya. Nana omuzlarını silkelerek onun sözünü kesti. Şimdi aşağıya inip Bordenava rolü istediğini söylersin. Bu kadar pısırık olma. Bordenava para gerek. Madem ki sokağa atacak kadar param var, ona ödünç verirsin. Kont'un hala inat etmekte olduğunu görünce öfkelendi. Anlıyorum dedi. Rose'un öfkelenmesinden çekiniyorsun. Demin yerde ağlarken sana ondan söz etmemiştim. Ama bu konuda söyleyecek çok sözüm var. Evet, insan bir kadına onu ölünceye kadar seveceğine yemin edince ertesi gün karşısına ilk çıkan kadını sevmez. O yara hala burada. Onu unutamıyorum. Hem sana bir şey diyeyim ki azizim, Mignonların artıklarında iştah açıcı bir şey yoktur. Dizlerime kapanıp aptalca ağlamadan önce bu pis insanlarla ilişkini kesmen gerekirdi. Kont çırpınıp durmaktaydı. Sonunda bir söz söyleme olanağı buldu. Canım, Rose'a aldırmıyorum ben. Onu hemen bırakacağım. Nana bu konuda sevinmiş göründü. Sonra konuşmasını sürdürdü. O halde senin canını sıkan nedir? Sözü Bordenav söyler burada. Şimdi diyeceksin ki Bordenav'dan sonra Fawcheri var. Sesini alçaltmış, işin en can alıcı noktasına geliyordu. Mufa bakışları yerde sesini çıkarmıyordu. Fawcheri'nin kontese asıldığını isteyerek bilmezlikten gelmekteydi. Ta bu sokağında bir kapının önünde geçirdiği o korkunç geceden sonra zamanla sakinleşmiş, yanılmış olduğunu ummaya başlamıştı. Ama yine de Fawcheri'ye karşı içinde bir tiksinti, büyük bir öfke beslemekteydi. Nana zemini yoklayarak, kocayla aşığın arasında işlerin nasıl gittiğini öğrenmeye çalışarak, neyse ki Fawcheri şeytan değildir diyordu. Fawcheri yola gelir, aslında iyi çocuktur, emin ol. Anlaştık değil mi? Benim hatırım için ona söylersin. Böyle bir davranışın düşüncesi kontu çileden çıkarttı. Hayır hayır, hiçbir zaman diye bağırdı. Nana bekledi. Fawcheri senin hiçbir isteğini geri çevirmez cümlesi dudaklarının ucuna kadar gelmişti. Ama bunun biraz katı olacağını hissetti kanıt olarak. Yalnız gülümsedi. Tuhaf olan bu gülümsemeyle söyleyeceğini söylemiş oluyordu. Mufa bir ara ona baktı ama utanıp sarararak bakışlarını yeniden eğdi. Nana sonunda pek kibar davranmıyorsun anlaşılan diye mırıldandı. Kont büyük bir endişeyle elimde değil dedi. Başka her istediğini yaparım ama bunu yapamam sevgilim. Bunun üzerine Nana tartışmayı uzatmadı. Küçük elleriyle kontun başını arkaya devirdi. Sonra eğilerek dudaklarının onun ağzına yapıştırdı. Uzun uzun öptü. Kont bir ürpertiyle sarsıldı. Nana'nın altında titredi. Gözlerini kapadı. Sonra Nana onu ayağa kaldırdı yalnızca. Git dedi. Kont yürüdü. Kapıya doğru yöneldi. Ama tam çıkmak üzereyken Nana onu yine kollarına aldı. Alçak gönüllü, cilveli bir tavırla başını kaldırarak çenesini kedi gibi onun yeleğine sürtmeye başladı. Sözü yine istememiş olduğu bazı güzel şeylere getiren bir kız çocuğu gibi utangaç ve güler yüzlü bir tavırla alçak sesle ''Otel nerede?'' diye sordu. Villers Caddesi'nde. Arabaları var mı? Evet. Danteller, elmaslar? Evet. Ah ne kadar iyisin canım. Biraz önce yaptıklarım kıskançlıktandı. Anlarsın ya. Bu kez sana yemin ediyorum ilki gibi olmayacak. Bir kadına gerekenleri anlamışsın çünkü artık. Her şeyi vereceksin değil mi? Öyleyse başkasına gereksinimim olmaz. Bak tümü senin artık. Bu da, bu da, sonra bu da. Böyle diyerek kontun ellerini, yüzünü öpücük yağmuruna tuttuktan sonra onu dışarı itti. Durup bir süre soluklandı. Tanrım, bu Matilde'nin odasını ne kadar bakımsız, ne kadar pis kokuyordu. Yalnız içerisi ılıktı. Kışın Provence'daki odalarda güneş altındaki sakin sıcaklık vardı burada da. Oda bozuk lavanta suyundan öte bir kokuyla doluydu. Nana pencereyi açtı. Dirseklerini yine pervaza dayayarak beklerken vakit geçirmek için geçidin camlarına bakmaya başladı. Mufa sallanarak, başı uğuldayarak merdivenden iniyordu. Ne diyecekti? Onu ilgilendirmeyen bu konuya nasıl girişecekti? Sahneye gelmek üzereyken bir kavga işitti. İkinci perde sona ermekteydi. Fauchery repliklerinden birini kesmek isteyince Prulier küplere binmişti. Öyleyse tümünü kesin, böylese daha iyi diye bağırdı. Nasıl olur? Rolüm 200 satır bile yok. Bunu da kesiyorlar üstelik. Yok, bıktım artık. Rolü geri veriyorum. Cebinden buruşuk küçük bir defter çıkardı. Titrek elleriyle çevirdi ve bunu Cossard'ın kucağına atacakmış gibi bir hareket yaptı. Gururu incindiği için solgun yüzü kasılmış, dudakları incelmiş, gözleri alev alev yanmaya başlamıştı. İçinde kopan fırtınayı gizlemeye gerek duymuyordu. Halkın sevgilisi o Prulier 200 satırlık rol oynayacaktı ha. Acı acı, beni içinde bir mektup olan bir tepsiyle neden çıkarmıyorsunuz sahneye dedi. Onun localar üzerindeki etkisini çok iyi bildiğinden işi tatlıya bağlamaya çalışan Bordenav, yapma Prulier, sakin ol dedi. Yine olay çıkarmaya başlama. Etki yaratacak bir şeyler buluruz. Fauchery etkileyeceği şeyler eklersiniz değil mi? Üçüncü perdedeki sahnelerden birini bile uzatabiliriz hatta. Bunun üzerine aktör, öyleyse perde inerken son sözü ben söyleyeyim dedi. Bunu borçlusunuz bana. Fauchery sessiz kalarak razı olmuş gibi göründü. Prulier de hala kızgın ama yine de memnun bir tavırla defterini cebine koydu. Bunlar olurken Bosk'la Fontan büyük bir kayıtsızlık içindeydi. Her koyun kendi bacağından asılır. Bu işler onları ilgilendirmezdi. Tüm aktörler Fauchery'nin çevresini alarak sorular sordular. Ondan övgüler beklediler. Bu arada Mignon dönüşünü gözlediği Kont Mufa'yı gözden yitirmeksizin Prulier'in son yakınmalarını dinlemekteydi. Kont girmiş olduğu bu karanlığın içinde sahnenin dibinde durmuş, kavgaya karışmaktan kaçınır gibi durmaktaydı. Ama Bordenav onu görünce hemen koşup geldi. Ne insanlar değil mi diye mırıldandı. Bunlardan neler çektiğimi bilmeniz olanaksız Bay Kont. Herkes birbirinden övüngen, dolandırıcı ve kötü yüreklidir. Durmadan dalavere çevirir, işlerin bozulunca pek sevinirler. Özür dilerim, kendimi tutamadım. Sustu, bir sessizlik oldu. Mufa bir fırsat aramaktaydı ama bulamayınca işi başından savmak için hemen konuya girerek ''Nana Düşes rolünü istiyor'' dedi. Bordenav birden irkilerek bağırdı. ''Çılgınlık bu.'' Sonra kontun yüzüne bakıp da onun sapsarı kesildiğini, alt üst olduğunu görünce kendisi de hemen sakinleşti. ''Hay aksi şeytan'' dedi yalnızca. Sonra yine sessizlik oldu. Aslında Bordenav'ın aldırdığı yoktu buna. O tombul nana Düşes rolünde belki de çok hoş olurdu. Zaten bu sorun yüzünden Mufa'yı sıkı sıkı elinde tutmaktaydı. Bu yüzden hemen kararını verdi. Geri dönüp ''Fauchery'' diye seslendi. Kont onu durdurmak için bir hareket yapmıştı. Fauchery sözleri işitmemişti. Fontan onu sahnenin kıyısına doğru çekmiş, Tardieu rolünü nasıl oynaması gerektiğini konusunda açıklama yapıyordu. Fontan Tardieu aksanlı konuşan bir Marsilyalı olması gerektiğini düşünmekteydi ve aksanlı konuşuyordu. Konuşmaların tümünü böyle yapıyor, iyi oldu mu diye soruyordu. Sadece düşüncesini söyler gibiydi ama düşüncesinin parlaklığına kendisi de inanmıyordu. Fauchery soğuk davranıp karşı çıkınca hemen alınıverdi. Çok iyiydi doğrusu. Rolün özünü kavrayamadığına göre bu rolü oynamaması herkes için iyi olurdu. Bordenav yeniden bağırdı. Fauchery. Bunun üzerine genç adam aktörden kurtulduğu için memnun hemen kaçtı. Fontan onun bu kadar çabuk uzaklaşmasından alınmıştı. Orada durmalıyım. Buraya gelin baylar dedi Bordenav. Bazı meraklı kulaklardan gizlenmek için onları sahnenin arkasındaki aksesuar deposuna götürdü. Şaşıran Mignon onların gözden gitmelerini izledi. Buraya birkaç basamakla inilmekteydi. İki penceresi avluya bakan kare biçiminde bir odaydı burası. Kirli camlardan içeriye basık tavanın altında daha da soğuk görünen bir mahzen ışığı girmekteydi. Oradaki çekmece gözlerinde her türden bir yığın hırdavat vardı. Bit pazarından bir ikinci el satıcısı eşyaları satmak için karma karışık bir halde oraya yığmıştı. Aralarında yaldızlı mukavvadan kupalar, kırmızı eski şemsiyeler, her biçimde duvar saatleri, tepsiler, hokkalar, silahlar, şırıngalar, her şey vardı. Tümünün üstünü bir parmak kalınlığında bir toz tabakası kaplamıştı. Yığın halindeki eşyaların içinde kırık, çatlak olanlar, tanınmaz duruma gelmiş bulunanlar da vardı. Tiyatroda 50 yıldır oynanan oyunların döküntüleri buraya yığılmıştı ve bu yığınlardan dayanılmaz bir hurda demir, paçavra, nemli karton kokusu yayılıyordu. Bordenav giriniz diyordu. En azından burada yalnız kalırız. Pek sıkılan kont, tiyatro müdürü öneriyi tek başına yapsın diye birkaç adım ilerledi. Fauchery hayret içindeydi. Ne var diye sordu. Bordenav sonunda sorun şu dedi. Aklımızda bir şey geldi. Özellikle şaşkınlıktan zıplamayın. Çok ciddi bir konu bu. Düşes rolünü Nana'ya versek nasıl olur? Yazar bir an dehşete kapıldı. Sonra patladı. Yo, olamaz. Bu bir şaka değil mi? Buna herkes kahkahayla güler. Herkes gülerse bu çok iyi olur. Düşünün bir azizim. Bu düşünce Sayın Kont'un çok hoşuna gitti. Mufa laf olsun diye bir raftaki tozların içinden bir şey almış, bunun ne olduğunu anlamaya çalışır gibiydi. Bu rafadan yumurtayı yerleştirmek için kullanılan ayaklı fincanı andırır bir kaptı. Ayağı alçıyla yeniden yapılmıştı. Kont hiç farkında olmadan bunu elinde tutarak ilerledi. Evet evet çok iyi olur diye mırıldandı. Fauchery birden sabırsızlandığını belirten bir hareketle ona doğru döndü. Kont'un kendi oyununa karışmaya hakkı yoktu. Bu yüzden kesin bir tavırla kesinlikle olmaz dedi. Nana istediğiniz kadar koket rolü yapabilir ama namuslu kadın olamaz. Mufa gittikçe yüreklenerek emin olun yanılıyorsunuz dedi. Biraz önce önümde namuslu kadın rolü yaptı. Şaşkınlığı iyice artan Fauchery nerede yaptı diye sordu. Yukarıda bir soyunma odasında. Hem de tam anlamıyla yaptı. Öyle kibardı ki, öyle bir bakışı vardı ki sormayın. Geçerken yaptı bunu. Kont yumurtalığı elinde tutarak bu baylara inandırmak için duyduğu telaş arasında kendini unutarak Nana'nın taklidini yapmak istedi. Fauchery hayretle ona bakıyordu. Olanları anlamıştı. Artık kızmıyordu. Bakışında hem alay hem acıma vardı. Kont onun bakışlarındaki anlamı sezince durdu. Yüzü hafifçe kızardı. Kibar davranmış olmak için ''Tanrım bu olabilir'' diye mırıldandı. Nana belki çok iyi başarır bunu. Yalnız rol verildi. Rose'dan geri alamayız bunu rolü. Bordenav atıldı. Sorun yalnız buysa işi düzeltmeyi ben üstleniyorum dedi. Fauchery ikisinin de kendisine karşı olduklarını görüp bu işte Bordenav'ın da gizli bir çıkarı olduğunu anlayınca genç adam yumuşamamak için daha şiddetli karşı çıktı. Konuşmayı kesmek için ''Yo olmaz hayır'' dedi. ''Rol verilmemiş olsa bile ona kesinlikle vermezdim. Anlaşıldı mı? Beni rahat bırakın artık. Oyunumu mahvetmek istemiyorum.'' Sıkıntılı bir sessizlik oldu. Kendisinin fazlalık olduğunu düşünen Bordenav uzaklaştı. Kont başını eğmiş öyle duruyordu. Kendini zorlayarak başını kaldırıp kısık bir sesle ''Azizim bunu sizden bir iyilik olarak istesem'' dedi. Fauchery ''Yapamam, yapamam'' diye çırpınıyordu. Mufa'nın sesi daha sertleşti. ''Çok rica ediyorum, bunu istiyorum.'' Bu arada Fauchery'ye dik dik bakıyordu. Delikanlı içinde gözdağı sezdiği bu sert bakış karşısında birden gevşeyiverdi. Anlaşılmaz sözler geveleyerek ''Nasıl isterseniz öyle yapın canım'' dedi. ''Umrumda değil ama işi çığırından çıkarıyorsunuz. Sonunda anlayacaksınız, anlayacaksınız.'' Bunun üzerine sıkıntı iyice arttı. Fauchery sırtını bir rafa dayamış, ayağıyla sinirli sinirli yere vuruyordu. Mufa elinde evirip çevirdiği yumurta kabını ilgiyle inceliyormuş görünmekteydi. Bordenav gelerek kibar bir tavırla ''Bu yumurta kabıdır'' dedi. ''Ya evet bir yumurta kabıymış'' dedi Kont. Tiyatro müdürü eşyayı bir rafın üstüne koyarak ''Özür dilerim'' dedi. ''Üstünüz başınız toz içinde kaldı. Anlarsınız ya, buranın her gün tozunu almaya kalksak baş edemeyiz.'' ''Onun için burası hiç temiz değildir. Ne karmakarışık değil mi? Neyse ister inanın ister inanmayın bunlar epey para eder. Şunlara bakın hele.'' Ona bazı öteberiyi göstererek kendi deyimiyle hırdavat dediği bu eşyalara karşı Mufa'da özel bir ilgi uyandırmaya çalışarak avludan gelen yeşilimsi ışığın altında kontu rafların önünde dolaştırdı. Fauchery'nin yanına döndüklerinde neşeli bir tavırla ''Dinleyin, madem ki anlaştık bu işi bitirelim'' dedi. ''Hah, Mignon da geliyor.'' Mignon bir süredir koridorda dolaşıyordu. Bordenav'ın aralarındaki anlaşmayı değiştireceğini bildiren ilk sözleri üzerine çileden çıkıverdi. Bu bir alçaklıktı. Karısının geleceğini mahvetmek istiyorlardı. Dava açacaktı. Bunun üzerine Bordenav sakin sakin bazı nedenler öne sürdü. Rol, Rose'a uygun değildi. Çünkü Düşes'ten sonra oynayacakları bir operette oynamasının daha iyi olacağını düşünüyordu. Ama kocası hala bağırıp çağırmayı sürdürünce Bordenav da anlaşmayı bozmayı önerdi. Şarkıcıya Folie Dramatique tiyatrosundan yapılan öneriden söz etti. Bunun üzerine Mignon bir an afalladı ama yapılan önerileri yatsımaya çalışmadan paraya önem vermiyormuş gibi bir tavır takındı. Karısı Düşes Helen rolünü için tutulmuştu ve bu rolü de oynayacaktı. Mignon servetini bu uğurda yitirse bile bu bir onur sorunuydu. Tartışma bu alana döküldükten sonra bir türlü bitip tükenmedi. Müdür dönüp dolaşıp şu mantığa geliyordu. Folies Tiyatrosu Rose'a 100 oyun için her akşam 300 frank veriyordu. Oysa kendisi oyun başına 100 frank verdiğine göre Rose buradan giderse 15 bin frank karlı çıkacaktı. Rose'un kocası ise sanattan vazgeçmiyordu. Bu rolü karısından alırlarsa sonra ne derlerdi? Rose yeterli olmadığı için başkasına verdiler demezler miydi sonra? Bu da çok zarar verirdi onlara. Sanatçı olarak karısı küçülürdü. Hayır, ün paradan önce gelirdi. Sonra birden ortalama bir çözüm yolu bulundu. Rose anlaşmayı bozarsa 10 bin frank tazminat ödemek zorunda değil miydi? Öyleyse ona 10 bin frank verirlerse Folie Dramatique tiyatrosuna giderdi. Bordenave afalladı. Gözlerini konttan ayırmamış olan Mignon sakin sakin bekliyordu. Rahatlayan Mufa, o halde işler yoluna giriyor diye mırıldandı. Anlaşabiliriz. İş adamlığı damarı kabaran Bordenave, yok canım diye bağırdı. Bu çok saçma olur. Rose'u bırakmak için 10 bin frank verirsem herkes dalga geçer benimle. Ama Kont birbiri ardına başıyla işaret ederek Bordenave'a kabul etmesi için sıkıştırıyordu. Müdür yine de duraksadı. Sonunda kendi cebinden çıkmasa da 10 bin frank için homurdanarak, hayıflanarak kaba bir tavırla öyle olsun bakalım dedi. Hiç olmazsa sizden kurtulmuş olurum ben de. Fontan bir çeyrek saattir avluda konuşmaları dinlemekteydi. Pek meraklanarak aşağı inmiş, orada dikilmişti. Olanları anladığı zaman yukarı koştu. Rose'a haber vermenin keyfini çıkardı. Onun sırtından dolaplar çeviriyordu. Onu sepetliyorlardı. Rose hemen aksesuar deposuna koştu. Herkes sustu. Rose dört erkeğe baktı. Mufa başını öne eğdi. Rose sorarcasına yüzüne bakınca Fauchery yanıt olarak omuzlarını silkmekle yetindi. Mignon ise o sırada Bordenave'la anlaşmanın koşullarını tartışıyordu. Rose sert bir sesle ne var diye sordu. Hiç dedi kocası. Bordenave rolünü senden geri almak için 10 bin frank veriyor. Rose sapsarı kesilmiş titriyordu. Küçük yumruklarını sıkmıştı. Tüm varlığıyla baş kaldırmış bir halde kocasını süzdü. İş sorunlarıyla ilgili konularda genellikle kocasını dinler, hatta müdürleriyle ve aşıklarıyla da anlaşmaların imza işini hep ona bırakırdı. Sonunda Mignon'un suratına kırbaç gibi inen bir çığlıkla ''Ah sen ne kadar alçaksın!'' diye bağırarak kaçıp gitti. Afallıya Mignon karısının arkasından koştu. ''Ne yani, bu kadın çıldırmış mıydı?'' Alçak sesle ona bir yandan 10 bin frank, bir yandan da 15 bin frank alacaklarını, bunun 25 bin frank edeceğini açıkladı. Çok harika bir işti bu. Eninde sonunda Mufa onu bırakacaktı. Gider ayak domuzdan bir kıl koparmak çok ustalıklı bir iş olurdu. Ama Rose küplere binmişti. Yanıt vermiyordu. Bunun üzerine Mignon küçümser bir tavırla onu bu kadınca küskünlüğüyle baş başa bıraktı.